19. ayrımın başı. Sedcehil bir doğa tarihi. Laptopumdaki görsel beni adeta şaşkına çevirdi. Deklanşöre bastığımda bu arının bir tür dişi yalnız arı olduğuna dair hiçbir kuşkum yoktu, ancak şu an baktığım canlının iki siyah pençe ya da kıskacı vardı. Tıpkı yengecin ya da büyük bir böceğin ağı gibi. Bedeninin büyük bir kısmı çiçeğin içindeydi ve yalnızca kıskaçları görünüyor. Geçen bir böceği yakalamak için bekler gibi göğe doğru bakıyordu. Anlayamıyorum. Elbette tanımlama yetilerimin daha gelişmesi gerek ama kesinlikle bir tür yalnız arıydı bu. Onu ilk kez bu sabah erkenden Rab'ın çalıştığı Diana'nın Sedgehill'deki bahçesinde gördüm. Bazen ot yolmada ona yardımcı olurum ama tarla sarmaşığı yolarken çiçekleri ve arıları da fotoğraflarım. Rab son 15 yıldır bu bahçede çalışıyor ve çayırlar ile geleneksel kulübe bahçesi otları ve uzun ömürlü bitkilerle dolu otsu sınırlar ve meyve bahçeleriyle çimenlikler de dahil olmak üzere yarı yabani alanlar arasında hiçbir böcek ilacı, yabani ot ilacı ya da mantar ilacı kullanmadan kurduğu denge doğaya olan aşkının bir kanıtı. Suni gübre bile kullanmadı. Sonuç olarak 8 dönümlük bahçe doğal bir dengeye ulaştı ve omurgasız hayvanlar, solucanlar, amfibiler ve bahçe kuşları için bir cennete dönüştü. Diana'nın bahçesinde herhangi bir yerden daha fazla arı cinsiyle karşılaştım. Bu sabah gördüğüm arı parlak siyahtı ve devamlı dönüp geldiği güzel sarı çiçeklerin arasında oldukça dikkat çekiciydi. Fotoğraf makinemin lensinden onu uzun bir süre takip ettim ve bana en yakın çiçeğe konduğunda fotoğrafını çektim. Bu yüzden o çiçeğin içinde farklı bir şey saklamıyorduysa da bu aynı arı olmalı. Fotoğrafı kestim ve döndürdüm. Şimdi görebiliyordum. Siyah pençeler büyük miktarda parlak sarı polen ile kaplıydı. Belki de polen toplayan bir böcekti. Ona farklı bir açıdan baktım ve bu sefer zarsı kanatlarının birbirinin üzerinde katlı durduğunu, karnının arkasını ve iki uzun antenin uçlarını fark ettim. Bu kesinlikle bir arıydı. O zaman kıskaçlar neyin nesiydi? Birden farkına vardım. Bunun ne cinsi olduğunu tam olarak biliyordum. Bu sanırım biliyorum anlamına geliyordu. İlk olarak bu bahçedeki yaşam alanı tamamen alakasızdı. Yeterince nemli değildi. Birkaç tane büyük gölet olsa da bunlar insan yapımıydı ve bildiğim kadarıyla ahırların orada kışın çamurlaşan alan dışında bataklık benzeri hiçbir yer yoktu. Yine de polen topladığı çiçeğin adından emin değildim. Bu arının kimliğini doğrulamak için çok önemli olabilir. Rab'a sormam gerekiyor. Eğer bu çiçek sandığım çiçekse, kıskaçlar kıskaç değil. Ayaklar, pençe gibi görünüşü diğer arıların bacaklarına kıyasla ne kadar büyük olduklarıyla ilişkili. Ayaklar ve bu sabah gördüğüm arı da bahariye arısından başkası değil. Bu arılar hakkında bildiklerime dayanarak Britanya'da yalnızca bahariye çiçeklerinden polen topladığını sanıyorum. Adı da buradan geliyor. Ancak bahariye arısı Britanya'daki türlerden farklıdır çünkü dişileri çiçek yağları toplar ve bazılarını larvaları beslerken polenlerine koyarlar. Daha alışılmadık ve daha ustaca olanı bu yağları genelde bataklık, turbalık ve nehir kenarı gibi su basma ihtimali olan yerlerde kurdukları yeraltı yuvalarını su geçirmez yapmak ve korumak için kullanmalarıdır. Çiçek yağları toplayan Britanya dışında başka arı cinsleri ve en az bir düzine kadar başka Markopis türleri olsa da bahariye arısı Britanya'da bunu yapan tek arıdır. Tıpkı polen gibi yağlar da Britanya ve İrlanda'da bu arılar tarafından yalnızca bahariye çiçeğinden toplanır. Çiçeklerin erciklerinin dibinde yer alan bezel tüylerden salgıladıkları bu kıymetli yağları almak için bahariye arısının büyümüş arka ayaklarında özel olarak adapte olmuş gümüş rengi tüyler bulunur. Ancak bahariye bu arının tek uğrak noktası değil. Çünkü bu bitkinin çiçekleri nektar salgılamaz. Bu yüzden de bu arıların da kendilerine nektar depolamak için diğer çiçekli bitkileri ziyaret etmesi gerekir. Polen ve yağ konusunda oldukça seçici olsalar da iş nektara gelince hiç de pimpirikli değildirler. Bu yüzden de çoğu Diana'nın bahçesinde bulunabilen böğürtlen, ağı ağacı, nane, deve dikeni ve peygamber çiçeği gibi çiçeklerin üzerinde görülebilirler. Ancak bu arı hakkında başka bir alışılmadık şey daha vardır. Dişiler çiçekleri ziyaret ederken arka iki ayaklarını tepeye kaldırmalarıyla bilinirler. Britanya ve İrlanda'daki başka hiçbir tür bunu yapmaz. Bahariye arısının neden böyle yaptığını öğrenmek için saatlerce internette dolaştım ama bulamadım. Daha önceden de bacakları böyle kaldırmasının geçen erkeklere ilgilenmiyorum mesajı vermek için olduğunu bir yerde okumuştum ama asla hatırlamıyorum nerede olduğunu. Bahçede bugün erkeklere rastlamadım, o yüzden bu iddia gerçekçi mi bilemiyorum. Bana da yağ toplarken poleni kaybetmemek için bacaklarını kaldırıyor olabilir gibi geldi. Ancak bendeki fotoğraflarda polen taşımazken bu ayak hareketini yaptığını görebiliyorum. İki türlü de arımın bu davranışı gerçekleştirmiş olması onun kim olduğunu bulmama yardımcı oldu. Kaydettiğim son makaleyi açıyorum. Uzunca bir ismi var. Markopis nuda'nın toplayıcılık, temizlenme ve eş arama davranışları ve larva tedariği ile hücre çeperlerinde Lysimachia silica yağlarının kullanımı. 1983 tarihli bu makalenin yazarları James Kane, George Eckworth, Robert Wesley, John Spielholz. Araştırmacıların bulgularının özetine bakıyorum ve işte orada arka ayak kaldırmanın çiftleşmeye kapalılıkla olan ilgisi de tartışılmıştır. Ha şöyle, dişi Markopis arılarının arka ayaklarını geçen erkek arılara çiftleşmek ile ilgilenmediklerini söylemek için kaldırıyor olduklarını keşfetmekten dolayı çok mutluyum. İhtiyacım olan kanıt buydu. Yine de makale neden benim dişimin ayaklarını havaya diktiğini açıklamıyor. Ben onun fotoğrafını çekerken etrafta erkek falan yoktu. Ancak yazarlar bu davranışı sahada kanıtlamış olduğu için ikna oluyorum. Daha fazla öğrenmek isterdim. Keşke o yazarlardan biriyle konuşabilseydim. İnternette biraz daha araştırma yapıyorum ve makalenin birinci yazarını buluyorum. Jim Kane şu anda Amerikan Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nda entomolog araştırmacı olarak çalışıyor. Biyografisine bakıyorum ve birkaç kelime dikkatimi çekiyor. Korumaya dair uzun süreli ilgisi olması ve 30 yıldır yalnız arıları çalışıyor olması gibi. Ona sormak istediğim öyle çok şey var ki birkaç hafta boyunca e-posta üzerinden haberleşiyoruz ve sonunda telefonla konuşma fırsatı yakalıyoruz. Yazışmalarımızda bana anlatacaklarından çok etkileneceğimi biliyorum. Öyle de oluyor. Arılar hakkında birkaç hafta boyunca e-posta üzerinden haberleşiyoruz ve sonunda telefonla konuşma fırsatı yakalıyoruz. Yazışmalarımızdan bana anlatacaklarından çok etkileneceğimi biliyorum. Öyle de oluyor. Arılar hakkında bilgi madeni adeta. Jim, bulduğum makalenin 1980'lerin başında yaptığı Dufour bözü salgıları, geniş anlamıyla arılardaki kimyası ve yuva yapan arılardaki kullanımları hakkındaki mezuniyet tezinin bir parçası olduğunu açıklayarak başlıyor. Artık Utah'da yaşıyor olsa da araştırması için gözlemlediği Markopis arıları New York eyaletindekilermiş. Onları hatırlayıp hatırlamadığını soruyorum ve hatırlıyor. Erkeklerin dişiler için bahariye çiçekleri etrafında çark edişlerini, devamlı üzerlerine atladıklarını ve çiftleştikleri dişiler tarafından aniden kovulduklarını izlediğini anlattı. Çoktan çiftleşmiş dişiler yukarı kaldırılmış arka ayak ile üzerlerine atlayan erkekleri reddeder. Sonra da nektar, polen ya da yağ toplamaya ayakları birkaç dakika daha havada durarak devam ederler. Benim dişimin ayaklarının etrafta erkek olmamasına rağmen neden yukarıda olduğunu açıklayabilir bu. Bir süre daha sohbet ediyoruz. Jim'e Diana'nın bahçesinde gördüğüm Makropis türünden bahsediyorum ve o da bana öğrenciyken gözlemlediği Makropis türlerinin yuva alışkanlıklarından bahsediyor. Yuvaları genelde çok sığ olur diyor. Dişinin uçlarına bir ya da iki yuva hücresi inşa ettiği yanal tünelleri kazdığı bir ana tünelden oluşur. Jim ve çalışma arkadaşlarının gözlemlediğine göre dişi tek bir yuvaya 10 yumurtadan fazla bırakmaz ve bildiği kadarıyla gidip başka yuvalarda kurmaz. Bunu nasıl keşfettiğini merak ediyorum. O da bana yuva yapan bir dişide yıpranmış kanatlar görmenin zaten bir yuva kurmuş olduğu anlamına geleceğini, ama onun takip ettiği yuva yapan her arının kanatlarının pürüzsüz olduğunu anlattı. Ayrıca makropis arılarının yuvalarından 30 metre uzaklığa kadar toplayıcılık yaptıklarını, büyük gruplar halinde yuva kurmadıklarını ve dişilerin topladığı Lysimachia yağlarının hücre duvarlarını su geçirmez yapmak için kullanıldıktan sonra görülebilen yeşil bir tonu olduğunu öğrendim. Konuşmanın sonuna doğru Jim'in korumaya dair tutkusu üzerine de konuştuk. Makropis yuva yapma ve çiftleşme davranışları üzerine sayısız soru soruyordum. Ancak bu soruların bazılarının cevaplarını kendimin de bulabileceğini çok açık bir şekilde anladım. Yapmam gereken tek şey Bahariye arımı gördüğüm yerin yakınına daha fazla Lysimachia ekmek ve türü gözlemlemekti. Jim bunu yapmam için beni teşvik etti. Vatandaş biliminin yani bilim insanı olmayanların yaptığı gözlemlerin yalnız arılar ya da herhangi bir yabani yaşamın nasıl davrandığını anlamaya yardımcı olmaktaki öneminin altını çizdi. Konuşmamız arıları izlerken daha fazla not alma isteğimi de güçlendirdi. Belki de daha önce görülmemiş bir şeyi fark edecektim. Arı davranışını kaydetmeden daha önemli olan şey bu türlerin orada olduklarını kaydetmektir. Sonuçta bir şeyin bir yerde mevcut olduğunu bilmezsek ne zaman gittiğini de bilemeyiz. Yaban Arısı Koruma Vakfı'nın bilim müdürü Richard Comont'un tutkulu olduğu şey de budur. Biyolojik kayıt özellikle uzun süreli gözlem ekolojinin temelidir. Türler ve çevreleri üzerine çalışma diyor Richard. Bu bilgiyi kendimize saklamanın hiçbir faydası yoktur. Paylaşmamız gerekir ki böylece korumacılar ve bilim insanları bu bilgiyle harekete geçebilsinler. Kelebek korumanın dünya lideri takip ve kayıt sistemi sayesinde 1976'dan beri Birleşik Krallık kelebeklerinin ciddi uzun süreli ve devam eden azalışlarının farkındayız ve sebeplerini araştırabiliyoruz. Hepimiz daha çok vatandaş bilimi yöntemlerini benimsemeliyiz. Birçoğumuz her Ocak ayında RSPB'nin Büyük Bahçe Kuş Gözlemi'ne ya da Britanya ve İrlanda Botanik Topluluğu'nun Yeni Yıl Bitki Avı'na katılıyoruz. Ancak tüm yıl boyunca canlıların özellikle de böceklerin kayıtlarını göndererek çok daha büyük bir fark yaratabiliriz. Dahası Richard'ın da haklı bir şekilde belirttiği gibi tür seviyesinde güvenilir tanımlama olmazsa elimizde kalan tek şey kuşku olur. Neyse ki bulgularınızı tanımlamakta yardım almak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yapmanız gereken tek şey bir fotoğraf çekmek ve iSpot web sitesine yüklemek. Orada birisi bulduğunuz bitki ya da canlıyı tanımlamakta size yardımcı olacak ve bu kaydı nereye ve nasıl göndermeniz gerektiğini açıklayacaktır. Jim ile konuşmam sonrasında hem Macropis nuda hem de Macropis europaea türlerinin ayak kaldırma davranışının aynı sebeple evrimleştiği konusunda ikna olmuştum. Ancak topladığım tüm kanıtlarla bile hala emin olmadığım son bir şey vardı. Bu da benim fotoğrafımdaki bitkinin Bahariye'ye çok da benzemiyor oluşuydu. Rab'a bir mesaj atıverdim. Yukarı uçtaki güzel sarı çiçekli bitkinin adı nedir diye sordum. Acı baklanın önünde ve fener çiçeğinin sağında olan hani. Rab'ın cevabını bekleyemeyecek kadar sabırsız olduğum için Bahariye çiçeğini internette arattım. İnternetin bana sunduğu görüntülerin göletimizin hemen arkasında bizim küçük bahçemizin arka tarafında yetişen sarı çiçeklerle aynı olduğunu anladım. Lysimachia punctata diyordu görsellerin altında. Ama bu kesinlikle Diana'nın bahçesindeki arının polen topladığı bitki değildi. Aslına bakarsanız benzer şekilde sarı çiçekleri olması dışında tamamıyla farklıydı. Keşke bitkileri gündelik isimleri kadar bilimsel isimleriyle de bilebilseydim. Araştırmamı kolaylaştırdı ve bir taksonomik familya çerçevesine indirdi. Umuyorum ki aradığım bitki aynı cinstendir. Biraz daha aşağı iniyorum ve buluyorum. Başka bir bahariye bitkisi daha var. El vulgaris ve bu varyete fotoğrafındaki bitkiyle aynı. Dimdik duran ve sarı çiçeklerle taçlanmış bir sarı sap ordusu gibi görünen ıslah edilmiş bahariye. El punctata ile kıyasla bu yabani variyete El vulgaris daha yumuşak, daha dallı ve yapraklı görülüyor. İnce bir çiçek açan sürgünleri var ve çiçekleri hem El Puntata çiçeklerinden daha kapalı hem de piramit şekli kümelerde daha dağınık biçimde yerleşmiş. Taç yaprakların altında birleşip onları kapatan soluk yeşil çanak yapraklarının kenarları çok tatlı biçimde kırmızı turuncu arası bir renge bürünmüş. Bu bitki ıslah edilmiş variyetisine göre kesinlikle daha güzel ve kırılgan. Artık kesinleşti. Bahariye arısını Macropis europaea gördüm. Fotoğrafladım ve tanımladım. Kayıtlarımı Arılar, Eşek Arıları ve Karıncalar kayıt cemiyetine sunmak ve Twitter'da ilan etmek için sabırsızlanıyorum. Ama önce bu arının Sedge Hill'de ne yaptığını bulmam lazım. Bana boş işler müdürü diyebilirsiniz ama nasıl bu arının kimliğini doğru tespit etmek için gereken önemi gösterdiysem, kaydımı sunmadan önce yuva alışkanlıklarına, yani neden burada olduğuna dair de bir şeyler bilmem gerekiyor. Arıları tanımlamaya başlamamdan sonra her şey çok değişti. Neyse ki artık arılar, eşek arıları ve karıncalar kayıt cemiyeti web sitesine, yani AEKKC web sitesinde benzer fotoğraflar bulmak için dolanmam gerekmiyor. Tanımlama yetilerim çok da ilerlediği için değil. Eforlarıma karşın ve onları geliştirip inceltmek için ne derece zaman ve enerji harcadığım düşünülürse hala çok yetersiz durumdalar. Değişen şey ise artık takıldığım yerde bana yardımcı olacak bir kitabımın olması. Stephen Falk'un Büyük Britanya ve İrlanda Arıları Saha Rehberi benim İncil'im. Umuyorum ki bana arıların yaşam alanı ve yuva gereksinimleriyle durumları ve coğrafi konumları hakkında daha fazla şey söyleyecektir. Bu civarda daha önce kaydedilmemişlerse bile bu burada olmadıkları anlamına gelmez. Ancak eğer örneğin Britanya ve İrlanda'nın en kuzeylerinde görülmüşlerse yalnızca bu da tek seferlik bir karşılaşmaya, bir anomaliye tekabül eder. Saha rehberinin 264. sayfasını açıp Bahari arısının en çok Dorset'tan Norfolk'a, Güneydoğu İngiltere'de kaydedildiğini okuyorum. Sedge Hill, Kuzey Dorset ile Wiltshire arasında bulunuyor. Yani konum doğru. Yaşam alanı ve yuva gereksinimleri kısmına bakıyorum. Sulak alanlar ve su kenarları, özellikle de oldukça çok bahariye çiçeği olan yerler. Örneğin turbalıklar, akıntı kenarları, kanallar, oluklar, demiryolu hatları. Sık sık bahçelerde de kaydedilmiştir. Düşündüğüm gibi bu arı sulak alanları tercih ediyor ama burada oldukça çok bahariye olduğunu sanmıyorum. Ne turbalık alan ne de kanal var. Yine de bu köyün adı boşu boşuna Sedge Hill olmuş olamaz. Kaydımı AEKKC'ye sunmaya hazırım ancak arılar, eşek arıları, karıncalar, kayıt cemiyeti, AEKKC. AEKKC'ye sunmaya hazırım ancak bu yörenin ve etrafının doğal tarihi ve isminin anlamı hakkında daha da meraklıyım. Benim anladığım kadarıyla sazlıklar genelde sulak alanlarda bulunur. El Vulgaris'in de sulak alanları seven bir bitki olarak Diana'nın bahçesinde mutlu mesut büyüyor olması daha önce sandığımdan daha sulak bir yerde yaşıyor olduğum anlamına geliyor olabilir. Wiltshire yöresi Belediyesi web sitesinde tarih kısmına bakıyorum. Buradan edindiğim bilgi tatmin edici. Eski Sedge Hill mahallesi. Otlak ve çayırlık kullanımı için oldukça uygun olan bir toprak cinsinin Kimmeridge Kilisesi'nin üzerine kurulmuştur diye başlıyor. İsmin varyasyonları örneğin Sedge Hull. 1242'den bu yana kaydedilmiştir ve mahallenin adı muhtemelen sazlık yetişen bir tepe anlamına gelmektedir. Mahallenin sağında solunda ufak havuzlar vardır. Öte yandan üç büyük havuz Sem Nehri'nden gelen suyla beslenir diye yazıyor. Bunları gördüğümü hatırlamıyorum ama sonra şunu okuyorum. Bu havuzların bazıları boşaltılmıştır. Görünüşe göre Dorset ile güneybatı sınırı da akıntıları takip etmektedir. Suya o kadar çok referans var ki başım dönmeye başladı. Ancak Sedge Hill'in Bahariye arısı için nasıl olup da uygun bir yaşam alanı sunduğunu bulmak için çıktığım yolculuk beni buranın tarihini araştırmaya götürdü. Bu akıntı ve diğer sulak alanlara verilen referansları bulmanın ötesinde yerel çiftliklerin sık sık tarihsel olarak suya referans veren isimleri olduğunu fark ettim. Çoğu şu an yok ya da birleştiler ancak 1773 tarihli bir haritanın reprodüksiyonunda bölgede Burybrook, White Marsh ve West Marsh isimli çiftlikler olduğunu gördüm. Şu anda da Bearbrook olan ve David tarafından işletilen Bury Brook ve şimdi Bury Brook'un bir parçası olan White Marsh çiftlikleri Rob'un çalıştığı bahçeden pek de uzak değil. Eskiden West Marsh çiftliği olan yerde, kuzeyde, dibimizde. Bu tarih Diana'nın bahçesine farklı bir gözle bakmamı sağladı. Toprak ve çevredeki arazinin koşulundan çok sınırda yetişen çiçeklere odaklanmış olduğumu fark ettim. Bu yüzden de nemli bir yaşam alanı göstergelerini hep kaçırmış olmalıydım. Eğer Diana'nın bahçesinde bu bitkinin sevdiği açık güneşli alanlara bakmaya başlarsam daha fazla bahar yarısı görebileceğimi fark ettim. Wiltshire Belediyesi'nin tarih sayfasından biliyorum ki hala Sedge Hill oldukça fazla kamuya açık arazi var. Bu bölgelerde yürümek için ya da halka açık patikalarda dolaşmak için kimseden izin almaya ihtiyacım yok. Ben de oralardan başlayacağım öyleyse. Maalesef bu hafta sonu tatile gidiyoruz ve geri döndüğümüz Eylül başı olacak. Arının uçuş sezonu bitmiş olacak yani. Gelecek Haziran ve Temmuz'u boşaltmalıyım ki tarlaları, yolları, hendekleri, patikaları arşınlayarak bu arıları ve bağlı oldukları bitkileri Sedge Hill'de bulabilmeliyim. Bu deneyim yeni bir bitki ya da böcek ile karşılaştığımda ona verdiğim tepkide kat ettiğim yolu gösterdi. Eskiden arının fiziksel özelliklerine bakar, Twitter'da kimliğini doğrulatır, kayıt yollar ve onu bilgisayarımdaki arı fotoğrafları klasöründe dosyalardım. Bu sefer kendimi sorular sorarken buldum. Burada ne yapıyor, nereden geldi, neden bacaklarını öyle havaya dikiyor, bunlar ne anlama geliyor? Araştıran, soruşturan, her taşın altına bakan, Sedge Hill'in tek bir bahari arısından çok daha fazlasına ev sahipliği yapıp yapmadığına dair tüm kanıtları kovalayan bir doğa dedektifine dönüşmüştüm. Tüm kanıtlarımı ortaya dökmek ve bazı sorularıma cevap vererek yeni bağlantılar kurmakta onları kullanmak hoşuma gitmişti. Sedge Hill tarihini öğrenmek de ilginç olmuştu. Bir köy yeşil alanı ya da kilise gibi odak noktası etrafında kümelenenlerin aksine dağınık bir doğaya sahip olduğunu, 4 kilometre uzaktaki ufak bucak ve çiftlikleri bile kapsayan bir yollar ağı ile bir araya getirildiğini bilmiyordum. Rab'ı işe bıraktığım günlerde bu yollarda dolanırım sık sık. Bir tür çemberi takip ederek köyün etrafında dolaşmam 40 dakikamı alır. 19. yüzyılın ilk yarısında bu mahallede 19 çiftlik varmış. Ama Rob'un burada çalışmaya başladığı 2003 yılında yalnızca 9 çiftlik bulunuyormuş. Ve bunlardan 4'ü de belediyeye aitmiş. Şimdi ise 5 özel çiftliğin 3'ü çalışıyor ve kalan son belediye çiftliği. Bury Brook satılmak üzere. David'in ailesi 1950'lerden bu yana Bury Brook'ta çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında belediye politikası çiftlikleri satın alıp yeni nesil çiftçiliğe teşvik etmek üzere küçük arazilere bölerek genç aileler kiralamaktı. Belediye öncelikleri değişti ve şimdi bütçe kesintilerinin etkilediği hizmetleri sürdürebilmek için daha fazla finansman ve kalacak yer sunmak durumundalar. Belediyenin işlettiği çiftlikler bu sarsıcı zamanların kurbanlarından yalnızca biri. Sedge Hill etrafındaki araziler yüzyıllardır otlak ve çayır olarak kullanılmasına rağmen artık ekilebilir araziye dönmüş. Kalan çiftlik arazileri de satılınca ne olacak? Desteklediği arazi, bitki örtüsü ve hayvanlarına önümüzdeki 10 yıllarda neler olacak? Eğer çiftlik binaları konutla değişirse Sedge Hill'deki bataklık araziler kurutulup üzerleri kapatılabilir. Bu da bahari yarısının yaşam alanlarının azalması anlamına gelir. Belediyelere ait tarım alanları Birleşik Krallık'ın her yerinde satılıyor. Bütün bunlar nereye varacak? Sedge Hill ve kırdaki diğer bölgelerdeki yaşam alanları ve biyoçeşitlilik bunlardan nasıl etkilenecek? Bunu bize zaman gösterecek. Tarihe olan ilgim ve doğal hayata olan sevgim arasında giderek artan paralellerin farkına varıyorum. Bu ikisinin ayrılmaz biçimde bağlı olduğu çok açık. Yalnızca insanlar etrafıyla etkileşime geçip onu değiştirdiler diye değil, tarihsel ve doğal gizemlere kanıt inşa etmek için bir dizi ipucunu takip ederek, benzer şekilde cevap aradığımız için de bu böyle. Belki yanlış bir meslek seçtim. Gençken doğa tarihi diye bir şey olduğunu bilseydim, belki okulda kalıp bunun üzerine gidebilirdim. Tarih okumak, kral ve kraliçelerin isimlerini öğrenmek ve savaş tarihlerini ezberlemekten ibaret değil. Bunu ilk fark ettiğimde ergenliğimin başlarındaydım. Annem bana Josephine Tain, The Daughter of Time kitabını vermişti. Üçüncü Richard'ın kuledeki prensleri öldürmüş olamayacağını kanıtlamaya çalışan bir günümüz dedektifinin hikayesini anlatıyordu. Dedektif Kambur, Üçüncü Richard'ın ünlü bir portresindeki yüzünden esinlenerek bunun bir katilin yüzü olamayacağına dair bir içgüdüye sahip oluyordu. Böylece sanki bir cinayet araştırır gibi kanıt arıyor, ipuçlarından hakikatler çıkarıyor, dedikoduları eliyor ve sonunda da 7. Harry'nin cinayetlerin emrini vermiş olabileceği mantıksal çıkarımına varıyordu. Romanı baştan sona bir günde bitirmiştim. Okumaya başlamadan önce 3. Richard'ın güç kazanmak için yeğenlerini öldürecek kadar acımasız ve kötü kalpli bir kral olduğu söylemine inanmıştım. Buna inanmıştım çünkü okulda böyle anlatılmıştı. Josephine Tay bana daha derin kazmanın ve soru sormanın önemini öğretmişti. Yıllar boyunca bu kitap ya da tarih üzerine düşünmemiştim ancak Sedgehill'in tarihini öğrenmek ve yaşam alanı olarak geleceğini düşünmek bana statikoyu karşınıza alıp sorular sormanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Hangi tür böcek ve bitkilerin ne tür yaşam alanları ve arazilerde bulunduğu hakkında daha fazla şey öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Düşünsenize, bu yeni keşif dünyasının kapılarını bana bir arı açtı. 19. ayrımın sonu.